Ayrım 2. Toz Gibi Yıldızlar. Isaac Asimov. Sayfa 15. Aradığını neredeyse anında gördü. Her kenarı yaklaşık 15 santim uzunluğundaki küçük bir kutuydu bu. Byron onun ne olduğunu hemen anladı ve alt dudağı hafifçe titredi. Daha önce onlardan birini hiç görmemiş ama haklarında bir şeyler işitmişti. Dedektörü alıp dolaptan çıkardı. Küçük mırıltı iyice alçaldı, hatta neredeyse kesildi. Cihazın radyasyon ölçen ince mika kısmını yeniden kutuya doğrulttuğundaysa tekrar başladı. Artık hiç şüphesi kalmamıştı. Bu bir radyasyon bombasıydı. Şu anda yaydığı radyasyon ölümcül değildi. Sadece bir fünyeden ibaretti. Kutunun içinde bir yerlerde minik bir atomik yığın vardı. Kısa ömürlü yapay izotoplar onu yavaşça ısıtıyor, uygun partiküllerin içine işlemesini sağlıyorlardı. Sıcaklık ve yoğunluk eşiğine varıldığında da yığın tepkimeye giriyordu. Oluşan sıcaklık kutunun metal yüzeyini eğip bükse de genellikle bir patlama yaşanmıyor, ancak bombanın büyüklüğüne bağlı olarak 2 metre ila 10 kilometrelik bir alandaki tüm canlıları katleden muazzam derecede ölümcül bir radyasyon dalgası yayılıyordu. Bombanın o eşiğe ne zaman varacağını kestirmenin bir yolu yoktu. Saatler sonra da olabilirdi, bir dakikada. Byron orada çaresizce dikilmeye devam etti. Fener nemli ellerinden gevşekçe sarkıyordu. Yarım saat önce vizifonu tarafından uyandırılmadan evvel huzur içerisindeydi. Şimdi ise ölmek üzere olduğunun farkındaydı. Ölmek istemiyordu ama odasında kısılık almıştı ve saklanabileceği hiçbir yer yoktu. Odanın konumunu tam olarak biliyordu. Koridorun sonunda yer alıyordu. Dolayısıyla sadece bir tane komşusu vardı. Bir de üstündeki ve altındaki odalar elbette. Üsttekine ulaşamazdı. Kendisininkiyle aynı katta bulunan oda banyosuyla bitişikti. Ve o duvarın arkasında da komşusunun banyosu bulunuyordu. Oradan sesini duyurabileceğinden emin değildi. Bu da geriye sadece alttaki odayı bırakıyordu. Odada misafirleri ağırlamak için kullanılan birkaç tane katlanan sandalye vardı. İçlerinden birini aldı. Onu yere vurduğunda tokat sesine benzer kof bir gürültü çıktı. Bunun üzerine sandalyeyi yanlamasına çevirdi ve ses daha sert, daha kuvvetli bir hal aldı. Her darbenin ardından durup bekliyor, alt katta uyuyan kişiyi uyandırıp uyandıramadığını ve bir şikayette bulunmasını sağlayacak kadar sinir edip edemediğini merak ediyordu. Ansızın zayıf bir ses işitti ve parçalarına ayrılmaya başlayan sandalyeyi başının üstüne kaldırdığı sırada duraksadı. Ses yine geldi, zayıf bir bağırışa benziyordu. Kapının olduğu taraftan geliyordu. Sandalyeyi yere atıp o da bağırdı. Bir kulağını kapının duvarla bitiştiği yere sertçe yasladı. Ancak aralarındaki aralık yok denecek kadar azdı ve ses burada daha bile zayıftı. Ama birinin kendisine seslendiğini duyabiliyordu. ''Farrell, Farrell!'' diye bağırıyordu ve bir şeyler daha. ''Orada mısın?'' diyordu belki de. ''Ya da iyi misin?'' ''Kapıyı açın!'' diye aykırdı Byron. 3-4 kez daha bağırdı. Sabırsızlıktan her yanına ateş basmış, terlemeye başlamıştı. Bomba tam şu anda tepkimeye giriyor olabilirdi. Kendisini işittiklerini düşündü. En azından boğuk bir bağırış duyuldu. ''Dikkat et! Bir şey tabancası!'' Ne kastettiklerini anladı ve kapıdan çabucak uzaklaştı. Bir çift keskin, çatırtılı bir ses duyuldu ve genç adam adeta odanın havasına işleyen titreşimleri hissetti. Ardından bir yarılma sesi geldi ve kapı savrularak içeri doğru açıldı. Koridordan odaya ışık saçıldı. Byron kollarını sallayarak ileri atıldı. ''İçeri girmeyin!'' diye bağırdı. ''Dünya aşkına içeri girmeyin! Burada bir radyasyon bombası var!'' Karşısında iki adam vardı. Biri Jaunty'ydi, diğeri ise bina sorumlusu Esbak. Yarı çıplaktı. ''Bir radyasyon bombası mı?'' dedi kekeleyerek. Ama Jaunty sadece ''Ne büyüklükte?'' diye sormakla yetindi. Lazer tabancası hala elindeydi ve gecenin bu saatinde bile giydiği takım elbisesiyle tezat oluşturuyordu. Byron yalnızca elleriyle tarif etmeyi başarabildi. ''Pekala,'' dedi Jaunty, bina sorumlusuna doğru dönerken oldukça soğukkanlı görünüyordu. Bu bölümdeki odaları boşaltsanız iyi olacak. Ayrıca eğer üniversite bölgesinin herhangi bir yerinde kurşun kaplı şeritler varsa buraya getirip koridoru kapatın ve sabaha kadar hiç kimsenin içeri girmesine izin vermeyin. Byron'a döndü. Bomba muhtemelen 3 metreye 5 metrelik bir etki alanına sahip. Buraya nasıl gelmiş ki? Bilmiyorum dedi delikanlı elinin tersiyle alnında biriken terleri silerek. Kusura bakmayın ama bir yerlere oturmam lazım. Bileğine bir bakış attı ve kol saatinin hala odada olduğunu hatırladı. Geri dönüp onu almak için çılgınca bir dürtüye kapıldı. Koridorda bir hareketlilik başladı. Öğrenciler alelacele odalarından çıkartılıyordu.
Benimle gel dedi Jonty. Bence de otursan iyi olur.
Odama neden geldin dedi Byron. Minnettar olmadığımı falan sanma ama anlarsın ya.
Seni aradım. Vizifoluna cevap vermedin. Seni görmem gerekiyordu.
Görmen mi gerekiyordu?
Düzensiz soluklarını kontrol etmeye çalışarak dikkatle konuşuyordu. Neden?
Hayatının tehlikede olduğunu söylemek için.
Byron alaycı bir kahkaha attı. Onu fark ettim.
Bu sadece ilk teşebbüstü. Tekrar deneyecekler.
Kim?
Burada olmaz Farrell dedi Jonty. Bu konuşmayı özel bir yerde yapmamız lazım. Sen artık mimli bir adamsın ve seninle konuşarak kendimi de tehlikeye atmış olabilirim.
İkinci bölüm. Uzaydaki ağ. Öğrenci salonu bomboş ve bir o kadar da karanlıktı. Zaten sabahın 4:30'unda başka türlü olması da nadiren beklenirdi. Buna rağmen kapıyı açan Jonty bir anlığına tereddüt etti ve içeriye kulak kabarttı.
Hayır dedi, ışıkları açma, konuşmak için ışığa ihtiyacımız yok.
Bu gece yeterince karanlıkta kaldım diye mırıldandı Byron.
Kapıyı aralık bırakırız.
Byron'ın tartışacak mecali yoktu. En yakınındaki sandalyeye çöktü ve kapıdan sızan dikdörtgen şeklindeki ışığın daralarak ince bir çizgiye dönüşmesini izledi. Derken yaşadığı olayın ilk şokunu atlatıp titremeye başladı. Jonty kapıyı sabitledi ve küçük subay değneğini yerdeki ışık demetine yerleştirdi.
Gözlerini ondan ayırma.
Eğer koridordan biri geçer ve kapı hareket ederse bunu anlamamızı sağlayacak.
Lütfen yapma, komplo teorileri kuracak havamda değilim. Eğer senin için de sakıncası yoksa bana anlatmak istediğin şeyi duymak istiyorum.
Hayatımı kurtardım, biliyorum ve muhtemelen yarın bunun için minnettar olacağım. Ama şu anda tek istediğim biraz içki ve uzun bir istirahat. Ne hissettiğini tahmin edebiliyorum dedi Jonty. Şu sıralar çekiyor olabileceğin istirahatın kısa bir süreliğine engellendi. Ben de bu süreyi biraz daha uzatmak niyetindeyim. Babanı tanıdığımı biliyor musun?
Çok ani bir soruydu bu ve Byron'un kaşlarının yukarı kalkmasına neden oldu. Fakat odanın karanlığında kaybolan bir hareketti bu.
Tanıştığınızdan hiç bahsetmedi.
Bahsetseydi şaşırırdım zaten. Beni burada kullandığım isimle tanımıyor. Bu arada son zamanlarda ondan hiç haber aldın mı?
Neden soruyorsun?
Çünkü büyük bir tehlike altında.
Ne?
Jonty'nin eli karanlıkta delikanlının kolunu buldu ve onu sıkıca kavradı.
Lütfen sesini yükseltme.
Byron o anda odaya girdiklerinden beri fısıldayarak konuştuklarını fark etti.
Daha açık konuşacağım diye devam etti Jonty. Baban gözaltına alındı. Bunun önemini anlıyor musun?
Hayır, kesinlikle anlamıyorum. Babamı kim gözaltına aldı ve ne demeye çalışıyorsun? Neden beni rahatsız ediyorsun?
Genç adamın şakakları zonklamaya başlamıştı. Maruz kaldığı hipnotizm ve ölümden kıl payıyla kurtulmuş olmanın yarattığı etki. Kendisine çok yakın oturan ve bu yüzden fısıltıları kulağa tıpkı birer bağırış gibi gelen bu soğukkanlı züppeye kaçamak cevaplar vermesini imkansız kılıyordu.
Babanın ne işle uğraştığına dair az çok bir fikrim vardır herhalde diye fısıldadı adam.
Eğer babamı tanıyorsan onun Widmoss kahyası olduğunu da biliyorsun demektir. İşi bu.
Hayatımı senin için riske attığımı saymazsak bana güvenmek için bir nedenin yok. Ama bana anlatabileceğin her şeyi hali hazırda biliyorum zaten. Örneğin babanın Tiranlılara karşı komplo kurduğundan haberim var.
Bunu reddediyorum dedi Byron gergince. Bu gece benim için yaptıkların sana babam hakkında böyle konuşma hakkı vermez.
Aptalca davranıyorsun genç adam ve vaktimi boşa harcıyorsun. Kaçamak cevaplar vermek için artık çok geç olduğunu görmüyor musun? Açık konuşacağım. Babanı Tiranlılar gözaltına aldı. Şimdiye dek ölmüş bile olabilir.
Sana inanmıyorum dedi Byron yarı yarıya doğrularak.
Bunu bilebilecek bir konumdayım.
Kes artık şunu Jonty. Esrarengiz şeylere kafa yoracak durumda değilim ve yapmaya çalıştığım şey hiç hoşuma...
Ne yapmaya çalışıyormuşum peki dedi Jonty sesindeki soğukkanlı bir parça kaybederek. Sana bunları anlatarak ne kazanmayı amaçlıyor olabilirim? Birilerinin seni öldürmeye kalkışacağını sahip olduğum bilgiler sayesinde fark edebildiğimi sana hatırlatabilir miyim? Hani senin şu anda reddettiğin bilgiler. Neler olduğunu bir düşün Farrell.
Baştan başla ve düzgün anlat dedi Byron. Seni dinliyorum.
Pekala. Her ne kadar kendimi bir Vegalı olarak tanıtsam da beni Nebula krallıklarından gelen bir hemşerin olarak gördüğünü tahmin ediyorum.
Aksanına bakarak öyle olabileceğini tahmin etmiştim. Bana önemli bir şeymiş gibi gelmemişti.
Ama önemli dostum. Buraya geldim çünkü tıpkı baban gibi ben de Tiranlılardan hoşlanmıyorum. 50 yıldır halkımıza eziyet ediyorlar. Oldukça uzun bir süre bu.
Siyasetçi değilim ben.
Jonty'nin sesi bir kez daha asabi bir tona büründü.
Hadi ama başına bela açmaya çalışan bir Tiran casusu falan değilim ben, doğruyu söylüyorum. Bir yıl önce beni yakaladılar, tıpkı şu anda babanı da yakaladıkları gibi. Ama kaçmayı başardım ve geri dönmeye hazır oluncaya dek güvenle saklanabileceğimi düşündüğüm için dünyaya geldim. Şimdilik benimle ilgili bilmen gereken tek şey bu.
Bu kadarı isteyebileceğimden bile fazla.
Byron sesindeki antipatiyi gizleyemiyordu. Jonty'nin davranışlarındaki her şeyi bilmişlik sinirine dokunuyordu.
Biliyorum ama sana en azından bu kadarını anlatmam gerekiyor. Çünkü babanla bu sayede tanıştım. Babam benimle çalışırdı ya da daha doğrusu ben onunla. Beni tanıyordu fakat Nefelos gezegenindeki en soylu kişi olmanın kendisine bahşettiği resmi konum aracılığıyla değil, anlıyor musun?
Byron karanlıkta boş yere kafasını olumlu anlamda salladı. Evet dedi sonra da.
Daha fazla detaya girmeye lüzum yok. İstihbarat kaynaklarımı buradayken bile korumayı başardım. Ve babanın tutuklandığını biliyorum. Bu gerçek bir bilgi. Eğer sadece bir şüpheden ibaret olsaydı bile senin canına kast eden şu suikast girişimi doğruluğunu kanıtlamaya yeterli olurdu.
Hangi açıdan?
Eğer Tiranlılar babanı ele geçirdiyse seni neden serbest bıraksınlar?
O radyasyon bombasına odama koyanların Tiranlar olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Bu imkansız.
Neden imkansızmış? Bulundukları konumu anlayamıyor musun? Tiranlar toplamda 50 gezegene birden hükmediyor. Bunların nüfusu kendilerininkinden 100 kat fazla. Böyle durumlarda sadece güç kullanmak bir işe yaramaz. Entrikalar, suikastlar ve bunun gibi hunharca metotlarda ustadırlar. Uzaya ördükleri ağ oldukça geniş ve sıkı. Dünyadan 500 ışık yılı uzaklıktaki bir mesafeye kadar yayıldığına inanıyorum.
Byron hala az önce yaşadığı kabusumsu olayların etkisindeydi. Uzaklardan bir yerden zayıf da olsa kurşun kalkanların yerleştirilme sesi geliyordu. Odasındaki radyasyon dedektörü hala mırıldanıyor olmalıydı.
Bu çok mantıksız dedi. Bu hafta Nefelos'a geri dönüyorum. Bunu biliyor olurlardı. Neden beni burada öldürsünler ki? Bekledikleri takdirde beni kolayca ele geçirebilirlerdi.
Adamın anlattıklarında bir hata bulduğu için sevinmişti ve kendi mantığına inanmaya hevesliydi. Jonty biraz daha yakına eğildi ve nefesindeki yoğun baharat kokusu genç adamın şakaklarındaki saçların diken diken olmasına neden oldu.
Baban sevilen bir adamdı. Onun ölümü, Tiranlar tarafından esir alındığı için idam edilmiş olabileceği olasılığıyla yüzleşmek zorundasın. Tiranlıların sağmaya çalıştığı, sindirilip köleleştirilmiş halklar tarafından bile öfkeyle karşılanır. Yeni Wydmos kahyası olarak bu öfkeyi kendine taraftar toplamak için kullanabilirsin. Seni de idam ettikleri takdirde içinde bulundukları tehlike iki kez artar. Niyetleri kimseyi şehit mertebesine yükseltmek değil. Ama eğer çok uzaklardaki bir gezegende kazara ölürsen bu işlerine gelir. ''Sana inanmıyorum.'' dedi Byron. ''Elinde kalan tek savunma artık buydu.''
Jonty ayağa kalkıp ince eldivenlerini çekiştirdi.
''Çok ileri gittin Farrell. Eğer her şeyden tamamen bir habermiş gibi davranmasaydın oynadığın rol daha inandırıcı olabilirdi.'' Baban kendi iyiliğin için gerçekleri senden saklıyor olabilir fakat onun savunduğu değerlerden hiç etkilenmediğinden şüphe ederim. Tiranlılardan sen de en az onun kadar nefret ediyorsun. Onlarla savaşmaya hazır olmana engel olamıyorsun.
Byron omuzlarını silkti.
Baban rüştüne ermeni fırsat bilip senden faydalanmaya bile başlayabilirdi diye devam etti Jonty. Gayet elverişli bir şekilde burada, dünyadasın ve eğitimini kalıcı bir görevle birleştirmen pekala mümkün. Başarıya ulaşması için Tiranlıların seni öldürmeye kalkışacağı bir görevle.
Bu aptalca bir melodramdan başka bir şey değil.
Öyle mi? Farz ederim ki gerçekten de öyle. Gerçekler seni şu anda ikna edemiyorsa bile daha sonra yaşananlar edecektir. Canına kast eden başka girişimler de olacak ve bir sonraki suikast amacına ulaşacak. Şu andan itibaren Farrell, sen ölü bir adamsın.
Bekle dedi Byron başını kaldırarak. Senin bu meseledeki şahsi menfaatin nedir?
Ben bir vatanseverim. Krallıkların yeniden özgür olduğunu, kendi seçtikleri hükümetler tarafından yönetildiklerini görmek istiyorum.
Hayır, ben şahsi menfaatini sordum. Benden bunu yalnızca idealizm uğruna yaptığını kabullenmemi bekleme. Çünkü öyle biri olduğuna inanmıyorum. Eğer bunu kabalık olarak görüyorsan kusura bakma dedi Byron inatçı bir biçimde.
Jonty tekrar oturdu.
Arazilerime el koydular. Sürgüne gönderilmeden önce bile o cücelerden emir almak benim için hiç kolay değildi. Ve o günden beri Tiranlılar gelmeden önce bir zamanlar büyük babamın olduğu adam olmak her zamankinden daha mecburi bir hale geldi. Bu kadarı bir devrim istemek için yeterince mantıklı bir sebep mi? Baban o devrimin lideri olabilirdi. O başarısız olduğu takdirde de sen.
Ben mi? Daha 23 yaşındayım ve bu konular hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Benden daha iyi birilerini bulabilirsin.
Ona şüphe yok ama hiçbiri babanın oğlu olmaz. Eğer baban öldürüldüyse Widmoss kahyası sen olacaksın. Ve o takdirde 12 yaşındaki bir geri zekalı bile olsan işime yararsın. Tiranlar seni niçin yok etmek istiyorsa benim de tam o sebepten ötürü sana ihtiyacım var. Ve eğer benim gereksinimlerim seni ikna etmekte yetersiz kalıyorsa onlarınkinin hiç edemeyeceğinden eminim. Odanda bir radyasyon bombası vardı. Seni öldürmek için koyulduğu çok açık. Başka kim seni ortadan kaldırmak ister ki?
Jonty genç adam fısıldayarak cevap verinceye dek sakince bekledi.
Kimse dedi Byron. Bildiğim kadarıyla beni öldürmek isteyebilecek kimse yok.
O zaman babam hakkında söylediklerin doğru.
Evet doğru. Bunu bir savaş zayiatı olarak gör.
Bunun kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacağını mı düşünüyorsun? Belki günün birinde babam için bir anıt falan dikerler ha? Uzayda 11 kilometre öteden görünebilen ışıklı bir yazı da olur üstünde.
Sesi bir parça çatallaşmaya başlamıştı.
Bunun beni mutlu etmesi mi gerekiyor?
Jonty bir müddet beklediyse de genç adam başka bir şey demedi.
Ne yapmaya niyetlisin diye sordu adam.
Eve gidiyorum. O halde içinde bulunduğun durumu hala anlamamışsın demektir.
Eve gidiyorum dedin. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer babam hala hayattaysa onu oradan çıkaracağım. Ama eğer öldüyse o zaman...
Kes artık dedi delikanlıdan yaşça daha büyük olan adam soğuk ve öfkeli bir sesle. Çocuklar gibi geveriyorsun. Nefelos'a dönemezsin. Bunun mümkün olmadığını göremiyor musun? Bir çocukla mı konuşuyorum yoksa mantıklı bir delikanlıyla mı?
Ne öneriyorsun peki diye mırıldandı Byron.
Rodia direktörünü tanıyor musun?
Tiranlıların dostunu mu tanıyorum. Kim olduğunu biliyorum. Krallıklardaki herkes bilir. Rodia direktörü. 5. Henrik.
Onunla tanışıklığın var mı?
Hayır.
Kastettiğim şey buydu. Eğer onunla hiç tanışmadıysan onu tanıyor sayılmazsın. Embesilin tekidir. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Ama Tiranlılar Whitemoss çiftliklerine el koyduklarında, ki koyacaklarına emin olabilirsin, tıpkı benim arazilerime yaptıkları gibi onları Hinrik'e devredeceklerdir. Böylece çiftlik halkının güvende hissetmesini sağlayacaklar. Bu yüzden sen de oraya gitmelisin.
Neden?
Çünkü Hinrik az da olsa Tiranlılar üzerinde nüfus sahibidir. Muhtemelen yalaka bir kuklanın sahip olabileceği kadar. Ama yine de hakkın olan konumu sana iade edebilir.
Neden öyle bir şey yapsın ki? Beni Tiranlılara teslim etmesi daha olası.
Olabilir, fakat buna karşı hazırlıklı olacaksın ve böyle bir kaderden kaçabilmek için elinde bir mücadele fırsatı bulunacak. Unutma, taşıdığın unvan hem çok değerli hem de çok önemli. Lakin her şeye kadir de değil. Bu tür komplo meselelerinde her şeyden önce pratik olmak zorundasın. İnsanlar duygusal sebeplerden ve soyadına duydukları saygıdan ötürü etrafında toplanıp sana destek vereceklerdir. Fakat onları bir arada tutabilmek için paraya ihtiyacın olacak.
Byron bunu bir müddet kafasında tarttı. Karar vermek için zamana ihtiyacım var.
Zamanın yok. O radyasyon bombası odana yerleştirildiği anda bütün zamanın doldu. Hemen harekete geçmemiz lazım. Sana Rodyalı Hinrik'e iletmen için bir tavsiye mektubu yazabilirim.
Onu iyi tanıyorsun o zaman.
Şüpheciliğini kolay kolay bir kenara bırakamıyorsun değil mi? Bir zamanlar Lingane Otokratı adına Hinrik için bir iş yapmıştım. O embesil çok büyük bir ihtimalle beni hatırlamıyordur bile. Ama unuttuğunu belli etmeye cesaret edemez.
Mektubun bir girizgah vazifesi görecek ve o noktadan sonra doğaçlama hareket etmen gerekecek.
Sabah elinde olur. Yarın öğlen Rodya'ya giden bir gemi var. Senin için bir bilet ayarladım. Ben de gidiyorum ama başka bir yere. Oyalanma. Buradaki bütün işlerini tamamladın değil mi?
Bir tek diploma törenim kaldı.
Alt tarafı bir kağıt parçası. Senin için bir önemi var mı?
Artık yok.
Paran var mı peki?
Yeteri kadar var.
Güzel, fazlası şüphe çeker.
Ardından birdenbire sesi sertleşti.
Farrell!
Neredeyse kendinden geçmiş vaziyetteki Byron o uyuşukluk halinden çabucak sıyrıldı.
Efendim, diğerlerinin yanına dön. Gideceğini kimseye söyleme. Bırak, eylemlerin senin yerine konuşsun.
Genç adam başıyla sersem sersem onayladı. Zihninin uzak bir köşesinden görevini tamamlayamadığına ve ölmekte olan babasını yüzüstü bıraktığına dair bir düşünce geçti. Beyhude bir acıyla kıvrandı. Babası ona daha fazla şey anlatabilirdi, tehlikelerden bahsedebilirdi. Körlemesine hareket etmek zorunda kalmazdı. Ve artık babasının bu komplodaki rolüyle ilgili gerçeği ya da en azından öncekine nazaran daha fazlasını bildiği için dünya arşivlerinden alması gereken belgenin önemi daha da artmıştı. Ancak zamanı kalmamıştı. Ne belgeyi ele geçirebilecek, ne etrafta dolaşabilecek, ne de babasını kurtarabilecek kadar vakti vardı. Hatta belki de yaşayacak kadar bile zamanı yoktu.
"Dediğin gibi yapacağım, Jonty," dedi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.